Merhaba, Mon Talk'un 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü de sayarsak tamı tamına 10 bölümdür. İçerisinde yer yer nesnel yargıların barındığı ama çoğu öznel olan bir sohbet programı yapıyorum. Umarım bu durumdan memnunsunuzdur. Gerçekten güzel geri dönüşler de aldım. Ve geçen bölümden sonra sosyal medyayı konuştuk geçen bölüm. İşte beğeniler, sosyal medyadaki beğeninin önemi hakkında. Ve bugün de yapacağım bölüm sosyal medyadan gelen bir konu. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kocam isterse çalışabilir diye bir tweet atıldı bir hesaptan. Ve bu tweetten sonra erkek yerini bilsin hashtag ile kadınların doğduğundan beri duyduğu, büyütüldüğü, sürekli maruz kaldığı sözlü tacizler ya da çeşitli yaptırımlar erkeklerin dili olarak değiştirildi. Yani mesela erkeğin en büyük kariyeri babalıktır, çalışması uygun değildir gibi kadınlara çoğu şekilde dayatılan, çoğu şekilde duyması istenen bir sürü sözcük erkekler olarak değiştirildi. Ve bunu abartı olarak görenler oldu. Hatta kadın savunucusu olduğunu iddia eden derneklerce de inançlara aykırı olarak nitelendirildi. Ben de bunun üzerine acaba bu inançlar ne diye düşündüm. Yani aykırı olan inanç aslında ne? Ve yaşadığımız toplum, hatta dünya itibariyle çoğu ülkede ataerkil olarak tanımlanan bir gezegende yaşıyoruz. Yani bahsettiğimiz inançlar ataerkilin inançları. Peki bu ataerkil ne? Sözlük anlamı olarak ataerkillik şöyle tanımlanıyor. Erkek otoritesine dayanan bir toplumsal örgütlenme düzeni. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur. Soy erkek tarafından belirlenir, hakimiyet erkeklerindir. Bu toplumlarda erkeklere kadınlardan daha çok saygı gösterilir. Bu erkek üstünlüğü ilkesi tarafından toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi anaerkil düzeninden tamamen farklıdır. Hatta köken olarak bu ataerkillik aslında Türkçe kökenli ama Latince'de patria, baba kelimesi ve Yunanca'da akhein olarak okunduğunu tahmin ettiğim hükmetmek kelimesinden türemiş Türkçe kökenli bir sözcük ve erkek kişisinin temel alınarak otoritenin onun üzerinden oluşturulduğu bir düzenden bahsediliyor. Şimdi bunun üzerine ben daha önceki bölümlerde bahsetmiştim Da Vinci Şifresi kitabını. Dan Brown'un biraz geç keşfedenlerden biriyim ama içerisinde bu bölüm hakkında çok güzel bir kısım vardı. Onu okumak istiyorum. Öncelikle bahsedilen şey şu, bölümün bu kısmıyla alakalı. Eskiden işte bu doğa dinlerine tapan, pagan olarak tanımlanan topluluk, kadınların üstünlüğü yani anaerkil bir toplum düzenine hakim kitaptan anladığım kadarıyla. Ve ilerleyen zamanlarda Hristiyanlığın gelmesiyle değişen şeyler hakkında bir kısmı paylaşacağım şimdi sizinle. Kilisenin hilekar ve vahşi bir geçmişi vardı. Pagan ve dişlere tapan dinleri imana getirmek için başlattıkları merhametsiz haçlı seferleri 300 yıl sürmüştü. Kadın balyozu dünyaya serbest düşünen kadınların tehlikelerini bildirmiş ve papazlara onları nasıl bulacaklarını, işkence edeceklerini ve yok edeceklerini anlatmıştı. Kilisenin belirttiği bu sözde cadıların, hepsi kadın alimlerden, rahibelerden, çingenelerden, mistiklerden, doğa aşıklarından, bitki toplayıcılarından ve doğa hayatında şüphe çekici şekilde uyum sağlayan kadınlardan oluşuyordu. Ayrıca ebeler de doğum sırasındaki sancıyı azaltacak doktrinlere karşı gelen tıp bilgisini kullandıkları için öldürülüyorlardı. Kilise bu acının Havva'nın bilgi elmasını yediği ve böylece ilk günah fikrine sahip olduğu için verilen bir ceza olduğunu iddia ediyordu. 300 yıl boyunca cadı avı sırasında kilise 5 kadın yakmıştı. Yapılan propagandalar ve kan dökümü işe yaramıştı. Günümüz dünyası bunun bir kanıtıydı. Bir zamanlar ruhani aydınlanmanın mutlak yarısı olarak saygı duyulan kadın dünyadaki mabetlerden kovulmuştu. Hiç kadın ortodoks haham, Katolik papaz, Müslüman imam yoktu. Bir zamanların kutsal herosgamosu, yani erkek ile kadın arasındaki doğal cinsel birlik, bu sayede her bir ruhen bütünlenen bu birlik utanç verici bir davranış şekline sokulmuştu. Bir zamanlar Tanrı ile söyleşmek için dişi meslektaşlarıyla cinsel birleşmeye ihtiyaç duyan kutsal adamlar artık şeytanın işi olarak gördükleri doğal seks güdülerinden korkuyorlardı. Çünkü şeytan en sevdiği suç ortağıyla işbirliği içindeydi. Kadınlarla. Kadın ile sol taraf ilişkisi bile kilisenin karalamalarından nasibini almıştı. Fransa ve İtalya'da sol kelimelerinin ima ettiği anlamlar olumsuzdu. Fakat sağ taraf için kullanılan kelime dürüstlük, ustalık, doğruluk anlamları yüklenmişti. Günümüze kadar radikal düşüncelere sol, mantıksız düşüncelere sol beyin ve şeytani olan her şeye de sol denilmişti. Tanrıçaların günleri sona ermişti. Saat durmuştu. Toprak ana erkeklerin dünyası haline gelmişti ve devir, yıkım ile savaş tanrılarının devriydi. Erkek egosu dişi dengi tarafından 2000 yıl boşu bırakılmıştı. Ve bu bahsedilen, kitapta bahsedilen tarikat, modern zamanda kutsal dişilerin bu şekilde silinmesinin dengesiz hayat dediği şeye sebep olduğuna inanıyorlardı. Yakıtı testosteron olan savaşların kadından nefret duyan cemiyetlerin artmasını ve toprak anaya karşı giderek artan saygısızlığın oluşturduğu dengesiz bir duruma sebep olduğunu düşünüyorlardı. Bu kısım aslında üzerine bence çok da konuşulabilecek bir kısım değil. Fakat benim şahsi fikrim anlattığı şey erkek egemen toplumun aslında erkeklerin bu kadın erkek ilişkisi arasındaki dengeyi bozup daha kendilerinin üstün olduğu ve bir güç savaşı haline getirdiği bir döneme geçmelerinden kaynaklanıyor. Ve tüm bu süreçle beraber işte bu kadın erkek dengesinden işte bu erkeklerin üstün olduğu dengeye geçtiğimiz süreçte ataerkil toplum yapısı bize bir kavram kazandırıyor. Feminizm. Öncelikle feminizmin bir kelime tanımına bakalım yine. Feminizm, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik muhtelif ideolojiler, toplumsal hareketler ve kitle örgütlenmelerinden oluşan bir hareket. Şimdi feminizm hakkında tabii ki hem dünya genelinde hem de ülkemiz özelinde doğru bilinen bir sürü yanlış var. Bununla ilgili birkaç tanesinden bahsedeceğim şimdi size. İlk önce feministler erkekleşmiş ve dişiliğini yitirmiş kadınlardır. Feminizmin biyolojik olarak dişilik kavramına bir alakası yok. Yani feminist kadınlar ve erkekler arasında bir eşitsizlik olmayacağını savunuyor ve kadınların da en az erkekler kadar hareket ve seçme özgürlüğü olmasını gerektiğini savunan bir düşünce. Ve siyaset yapan feministler de erkekleşmiş tanımına maruz kalıyorlar çokça. Çünkü siyaset ataerkil toplumla yönetiliyor ve siyaset yapan feminist bir kadın erkekleşmiş kadın olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda feministler erkek düşmanı, yani sevgili ya da eş bulamamış çirkin kadınlar olarak nitelendiriliyor. Aslında bu düşünce feminizmin tekil olarak erkeklerle uğraştığını, yani aslında erkeklere bir garize olduğunu düşünmekten kaynaklanıyor. Ama feminizmin derdi herhangi bir işte eş durumu, bir sevgililik durumu, bir ilişki biçimiyle alakalı değil. Tamamen kadınların ezilmesini doğallaştıran erkek toplumunun daha eşitçil bir yerde olmasını sağlayan bir ideoloji ve kadınların tamamen işte evli çocuk sahibi olması, bir partnerinin olması, yani bir ilişki tercihi feminist olmamızdan kaynaklanan bir durum değil. Aynı zamanda buna bağlı olarak şöyle de bir fikir var, işte feministlerin lezbiyen olduğuna dair. Şimdi lezbiyenlik bir cinsel yönelim meselesi. Ve feministlerin hepsi lezbiyen değil ya da lezbiyenlerin hepsi feminist değil. Bu bir ideoloji ve bunun bir cinsel yönelimle bir alakası yok. Yani seçtiğimiz eşin, partnerin, sevgilimizin bizim feminist olup olmamamıza bir ilgisi yok. Feminizm ve lezbiyenlik arasında çok fazla ortak bağ kuruluyor ama her ikisinin aslında tek ortak noktası erkek egosuna ve iktidarına tehdit olarak görülmesi. Tek ortak noktaları bu. Aynı zamanda feministlerin kadınların üstünlüğünü savunduğuna dair de bir durum söz konusu. Ama feminizmin temel hareket noktası cinsiyetler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak. Yani herhangi bir cinsin üstün olduğunu savunmak gibi bir derdi yok feministlerin. Bu şekilde olduğunu düşünen insanlar var. Evet, feminizmi bu şekilde yorumlayanlar da var. Ama genel itibariyle yani oluşumu halinde erkeklerin üstün olduğu anlayışa karşı çıkıp kadınların üstünlüğünü savunmak demek gibi bir derdi yok feminizm ideolojisinin. Aynı zamanda buna bağlı olarak tabii ki feminizm bir kadıncılık ideolojisi de değil. Yani biyolojik bir kategoriyi savunmuyor. Sadece ataerkil düşünceyle hareket eden toplumun daha az ataerkil olarak daha eşitçil yaklaşabilmesiyle alakalı bir durumda. Ve feminizm sadece kadın haklarıyla ilgileniyor gibi bir tutum da var. Tarihsel olarak hani feminist siyasetçilerin işte kadınlardan esirgenen insan haklarını geri kazanmakla ilgili bir derdi var. Yani feminizm ilk ortaya çıktığında ki bu da 18. yüzyıla tekabül eden bir zaman dirimi. Sadece kadın haklarıyla sınırlı kalmış bir durum değil. 18. ve 19. yüzyılda biliyorsunuz kölelik de yaygın olan bir durumdu. Ve eşit vatandaşlık hakkı, köleliğin kaldırılması gibi birçok durumda aslında feminizm ve feministler başı çekmişler. Ve 20. yüzyıla geldiğimizde de aslında feminizm hala bu sınıf mücadelesinde, hayvan haklarında, işte eşcinsel haklarında ya da yasal eşitliklerde gerçekten görebileceğimiz kişiler. Çünkü ırkçılığa karşı da işte birçok ayrımcı kola karşı da feminizm aslında sırf kadınlara özel olarak değil ayrımcılığın olduğu çoğu yerde görebileceğimiz bir ideoloji. Ayrıca feminizm saldırgan, agresif ve cadı kadınlardır diye bir söylem de var. Bu aslında şöyle, kadınların yumuşak başlı olması, işte itaat etmesi durumu ataerkil toplumda tabii ki normal görülen kısım. Ve bunun yanlış olduğunu söyleyen, buna muhalefet eden kısım aslında bu kitapta da bahsettiğimiz gibi cadı olarak nitelendirilen kötü kısım. Yani itaat etmeyen kadın kötü kadındır, kötü, agresif, saldırgan bir kadındır diye nitelendiriliyor. Aynı zamanda feministler böyle marjinal, hani böyle hiçbir şeyle alakası olmayan bir grup kadın falan gibi görülse de aslında bir kadının kendine feminist demesi ya da dememesi kadın haklarını savunmasıyla alakalı değil. Yani kadınların işte erkek şiddetinden, birçok şiddetten, tacizden, tecavüzden korunmak için başlattıkları her başkaldırı şey aslında feminizm içinde sayılabilir. Yani sizin kendinizi o şekilde tanımlamanıza gerek yok. Ve bütün feministler aynı şeyi düşünmüyor. Yani bütün feministler tek bir böyle bir bildirge var ve herkes onu düşünüyor gibi bir durum yok aslında. Bu bahsettiğim hani işte birçok durumda çok fikir farklılıkları olabiliyor ama farkındalık ve aslında temel çıkış noktası toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine devam eden bir durum. Aynı zamanda feminizmin işte modasının geçtiği söyleniyor vesaire ama bunun bir modayla bir alakası yok. Feminizmin modası geçmiyor. Geçmeyecek de çünkü kadınların ekonomik sömürüsü, siyasi dışlanmışlığı ya da ayrımcılığı, yok sayılması bu ataerkil düzende devam ettiği sürece bunun karşıt muhalefeti her zaman olacak. O yüzden bu modası geçen bir durum da değil. Aynı zamanda feminizm işte böyle tuzu kuru, kentli, İşte böyle orta sınıf belki bir tık üstü insanlar için geçerlidir vesaire gibi bir algı da var ama feminizm farklı etnik köken olabilir. Ortak bir yerden gelmeyen bir sürü kadını kapsayabilir. Yani aslında feminizmin çıkış noktası ortak bir ezilmişlik. Yani nerede yaşadığınız, kimle barındığınız ya da işte çalışmanız ya da çalışmamanız, ekonomik özgürlüğünüzün olması ya da olmaması, herhangi bir şiddet görmeniz ya da görmemeniz, sizi bu ideolojiyi araştırmanız, benimsemeniz hakkında herhangi bir yaptırım durumu yok. Yani feminizm aslında böyle işte çok gözde büyütülüp kocaman bir hale getirilip belli bir sınıfa hitap eden bir ideoloji olsaydı bu bahsettiğim 18. 19. yüzyıldaki kölelik sistemine karşı gelinen mücadelede bunu hiç umursamazdı. Böyle de bir savunma sunabilirim bu doğru bilinen yanlışla ilgili. Bu doğru bilinen yanlışlar Çokça sosyal medyada karşımıza da çıkıyor. Günlük hayatta konuşurken de karşımıza çıkıyor. O yüzden biraz bunlardan bahsetmek istedim. İnternette zaten arattığınızda bununla ilgili bir sürü entry bulabiliyorsunuz. Tabii bunlarla birlikte içinde bulunduğumuz bu ataerkil düzende kadın olmak nasıl bir şey? Yani bu bahsettiğimiz hashtag'te, erkek yerini bilsin hashtag'inde kadınlar aslında bu ataerkil düzende neler yaşıyor yani? Mesela kendimiz hakkında herhangi bir kararımız olmayabiliyor. Erkekler tarafından verilmesi bekleniyor. Ya da ister baba, abi, sevgili ki her ne olursa olsun o kişiden erkek olan bireyden izin almamız gerekiyormuş gibi bir algı var. Şimdi bir kere bu izin konusu bence ayrıca konuşulması gereken bir konu. Yani ilişkide kişisel sınırlardan bahsetmiştim birkaç bölüm önce. Orada da konuşulması gereken bir konu. Yani oraya giren bir konu da olabilir ama herhangi bir ilişki içinde olmanız biriyle. Yani bu aile ilişkisi de olabilir, sevgili ilişkisi de olabilir. Erkek bir birey ya da tam tersi erkeklerin kadın bir bireye karşı kendiniz karar verebileceğiniz herhangi bir durumda, yani ne giyeceğiniz gibi. Herhangi bir insanın buna karışması sizin kişisel sınırlarınıza bir ihlaldir. Fikir vermek ayrı bir şey, izin almak ayrı bir şey. Bu iki kavramı bence iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda tabii ki ataerkil toplumda bundan kaynaklanan bir mahalle baskısı denen bir olgu var. Ve genelde kadınların üzerinde çalışıyor bu durum. Hatta sürekli işte kadın şöyle olmalı, kadın böyle olmalı gibi böyle tırnak içinde edep dersleri sayılabilecek belli kalıplara oturtulmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki burada bahsettiğim şey işte kadınlar şöyle yapmamalı, işte çok başına buyurma gibi bir durum değil ama işte bu bahsettiğim kimliksel eşitsizlik aslında bizim yetiştirilmemizden itibaren mahalle baskısıyla birlikte gelen bir durum. Ve işte mesela bu durumda daha çok şeyle de karşılaşıyoruz. İşte erkekler mutlaka bir noktada lafın bir yerinde elinin hamuruyla diyerek bir ayrımcılığı mutlaka yapıyor. Ya da işte birinden laf yiyorsanız, bir sözlü taciz, laf atılıyorsa, daha argosunu kullanmak gerekirse, bir sözlü tacize, tecavüze maruz kalıyorsanız eğer, bu kesinlikle kadının suçu. Çünkü bu bence erkeklere de bir hakaret bu durumda. Çünkü erkekler iradesiz insanlar. Asla kişisel iradeleri yok. Asla kişisel frenleri yok. Ben öyle diyorum. Asla kişisel frenleri yok. Ve siz ne yaparsanız yapın onlar bu eylemi gerçekleştirecek. Yani bütün suç sizin. Böyle bir şey yok. Yani herkesin kendi kişisel freni vardır. Ve kimsenin sizin üzerinizde, yani sizin kısa giymiş olmanız ya da işte saçınızı boyamış olmanız, makyaj yapmış, kırmızı ruj sürüyor olmanız, herhangi birinin sizin bedeniniz üzerinde sözlü ya da fiziksel olarak bir söz hakkı sahibi olmasını gerektirmiyor. Sizin hatta çok sevdiğim bir konuşma dönmüştü arkadaş ortamında. Erkek bir arkadaşım demişti ki siz ne giyeceğinizi değil, biz nasıl bakmamamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Gerçekten öyle. Yani biz kadınların ne giydiği, ne nasıl bir makyaj yaptığı, herhangi bir söz hakkı doğurmuyor bizim üzerimizde. Zaten şu an ataerkil düzende biz genel olarak erkeklerin bize yer açtığı kadar yaşıyoruz. Yani çoğu şeyde bunu diyoruz, işte bizim çalışanlarımızın yüzde şu kadarı kadın, işte biz kadın haklarına önem veriyoruz. Sen bunu söyleyerek yeterince ayrımcılık yapmıyor musun zaten? Sen o kadar kadına iş veriyorsun ama aynı pozisyondaki bir kadına bir erkeğin maaşı denk değil. Mesela. Yani ataerkil toplumda kadınlara değer veriyormuş gibi görünen ataerkiller de var. Çakma kadın değercileri diyorum ben onlara. Ve aynı zamanda tabii ki şöyle bir algı da var. İşte okuyan kadın, İşte diploması önemli değil, ne kadar ev işi yaptığı önemli. Birincisi her insan kendini idame ettirecek kadar bir evde yaşayabiliyor olmalı. Bunun bir cinsiyetle alakası yok. Yani işte kadın eve böyle olur, erkek eve böyle olur. İşte erkeğin ulusu dağınıktır, kadınınki topludur işte küçüklükten bahsediyorum vesaire. Ya da işte yani diploman önemli değil, nasıl yemek yaptığın önemli. Yani yaşamak, yemek yapmak, temiz olmak cinsiyetle alakalı bir durum değil, insanlıkla alakalı bir durum. Bu yüzden herhangi birinin bu konuyla ilgili diploma sahibi olması ya da olmaması, evli olması ya da olmaması bunun bir anlaşması değildir. Yani sizin biriyle evli olmanız, biriyle aynı evi paylaşıyor olmanız, onun dağınık olabileceği ve sizin kadın olduğunuz için onun arkasını toplamak zorunda olduğunuzla alakalı bir durum değil. Bu insan olmakla alakalı bir durum. Tabii bunun sebepleri ne? Yani biz mesela küçüklüğümüzden beri, çoğu ailede en azından öyle, kadın erkek ayrılmaksızın davranıldı benim ailemde. Yani ben hani hiçbir zaman işte sen kızsın şunları topla gibi bir duruma maruz kalmadım ailem tarafında, ama çok fazla vardı işte erkek arkadaşlarımın asla sofraya yardım etmediği, her şeyi ayağına beklediği. Bu işte tam olarak ataerkil düzende hizmet gören erkek modeli. Peki burada ataerkil kadın dediğimizde bir kavram oluyor. Bu kavram ne? Yani bu tabii ki tam sosyolojik olarak doğru mu bilmiyorum. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ataerkil kadın da bu düzende büyümüş. Yani bu ataerkil düzenin içine büyümüş ve yerini kabullenmiş. Yani işte bu kadının hizmet ettiği, kadının daha az sınıf vatandaşı olarak görüldüğü ya da işte daha sınırlı haklarının olduğu sistemde büyümüş ve buna itaat etmiş, bundan memnun olan belki de kadın modeline diyorum ben. Ve bence en tehlikeli kısım, yani ataerkilin en büyük besleyiciliği de bence bu ataerkil düşünen kadınlar. Çünkü bu ataerkil düşünen kadınlar aynı evde işte bir erkekle birlikte evleniyorlar. Aynı evin içinde bir çocuk sahibi oluyorlar. Aynı evin içinde çocuk sahibi olmak. Farklı evlerde de çocuk sahibi olabiliyorlar. Boşanmış aileler. Ama sonuçta bu ataerkil kadın zaten ataerkil büyütmeye yatkın olan bir erkeğin yanında bunu destekleyici bir unsur olarak bir çocuk büyütüyor. Bir erkek mesela. Ve bu erkek de hem annesinin bu modelini gördükten sonra, babasının o baskı modelini gördükten sonra ileride bunu devam ettiriyor. Yani ataerkil bir kadın aslında ataerkilliğin taşıyıcısı. Bence bu yüzden de ataerkillik aslında erkeklerin üstüne atılacak ve onları suçlanacak kadar değil de bunu fark edemeyen kadınların da bence bu suçu biraz üzerine alması gerekiyor. Çünkü ataerkil kadınlar da bu düzeni devam ettiriyor ve ataerkil erkekler yetiştiriyor. Ve bu bir kısır döngü olarak devam ediyor. Bu yüzden bu sosyal medyada erkek yerini bilir hashtagine tepki gösteren erkeklere ben o kadar da kızmadım. Çünkü evet kızdım. Evet işte çok haksız geldi. Çünkü bu hashtag yaklaşık 2 gün trendlerde kaldı ve işte çok sıkıldım vesaire diyen bir sürü erkek lerin tweetlerini gördüm. Biz bunlarla bir hayat geçiriyoruz. Biz küçüklüğümüzden beri bu şekilde, bu duyduğunuz sözlerle büyütülüyoruz her zaman. Ve iki gün bunu görmek bile erkeklerin çok canını sıkıyor. Çünkü ataerkil toplum yapısına çok aykırıydı o sözler. Ve erkeklere evet kızdım. Ama en çok kızdığım da kadınlar oldu. Yani ataerkil kadınların o cümlelere tepki göstermesi beni çok üzdü. Çünkü bu durumda olmamızın en büyük sebeplerinden biri de o kadınlar. Erkekler evet egemen olmayı seviyorlar ve bu yüzden de o cümlelere tepki gösteriyorlar. Peki kadınlar neden ezilmekten hoşlansın ki? Yani ikinci sınıf vatandaş olarak görülmek, birinin üzerinizde egemen olması ve size söz sahibi olması neden sizi mutlu etsin ki? Bence buna tepki gösteren kadınların biraz dönüp buna bakması gerekiyor. Neden yönetilmeye ihtiyaç duyuyorlar? O yüzden de ataerkil kadın bence en çok dikkat edilmesi ve değiştirilmesi gereken kısım. Feminizmde işte bu yüzden önemli. Değişim eğer kadınlardan başlarsa bu kısır döngüyü kırabiliriz. Ve bu şekilde de diyerek diğerlerine göre nispeten daha uzun olan bu bölümü artık bitiriyorum. Çünkü bu konuda birazcık doluydum. yani konuşmak istediğim çok şey vardı. Ve işte dediğim gibi biraz araştırmalar yaparak da bunu beslemek istedim. Umarım yararlı olmuştur. İleride dönüp baktığımda bu podcast'ı dinlediğimde bu hashtag'i tekrar hatırlamak da istiyorum. O yüzden bununla ilgili biraz konuşmak istedim. Böylece 10. bölümün sonuna geliyorum. Bana düşüncelerinizi SmileSenem Instagram hesabından yazabilirsiniz. DogaSmileSenem Twitter'dan gönderebilirsiniz. Podcast'i birçok platformda dinleyebiliyorsunuz tabii ki. Düşüncelerinizi de bana bu adreslerden yazarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.